Ayrım 3.
Kandan nefret ediyordu. Hastalara sadece parmaklarının uçlarıyla dokunuyor, ağır hastalar karşısında sirkeye batırılmış ipek bir mendille burnunu tıkıyordu. Bir kız çocuğu gibi utangaçtı. Çıplak vücut görünce kıpkırmızı oluyordu. Hele bir kadın söz konusuysa gözlerini indiriyor, kekeliyordu. Okyanuslarda yaptığı uzun geziler boyunca hiç kadın tanımadığı anlaşılıyordu. Bereket o sıralarda bizde doğumları doktorlar değil ebeler yaptırıyordu. Böyle olmasaydı kim bilir nasıl çıkardı bu işin içinden. Dayıma yangın çıkartma tutkusu gelmişti. Gece ansızın yoksul bir köylünün samanlığı, sobalık bir ağaç ya da bütün bir koru tutuşu veriyordu. Böyle durumlarda alevleri söndürmek için sabaha dek elden ele su kovalarını aktarıyorduk. Kurbanlar hep Vikont'un gittikçe daha sert, daha insafsız olan emirlerine ya da bir kat artırdığı vergilere karşı çıkan zavallı köylüler oluyordu. Malları yakmakla yetinmiyor, konutları da ateşe veriyordu. Gece gelip damlara tutuşturulmuş kundaklar attığı, sonra atla kaçtığı söyleniyordu. Ama hiç suçüstü yakalanmıyordu. Bir keresinde iki yaşlı öldü. Bir keresinde de bir çocuğun kafasının derisi yüzüldü. Biz köylüler ondan gittikçe daha fazla nefret ediyorduk. En amansız düşmanları Gerbido, geçidinde döküntü evlerde oturan Calvin mezhebinden ailelerdi. Burada yangınları önlemek için geceleri erkekler sırayla nöbet tutuyorlardı. Hiçbir gerekçe olmaksızın bir gece Pratafungo'nun damları samandan evlerinin dibine dek gidip damlara zifle ateş attı. Cüzzamların bir özelliği vardır. Yanarken acı duymazlar. Uykudayken yangın çıkacak olursa hiç kuşkusuz bir daha uyanamazlar. Ama Vikont atını sürerken köyden bir keman sesi yükseldiğini duydu. Pratafungo oturanları uyanıktılar. Kendilerini eğlenceye vermişlerdi. Hepsinin ötesi berisi yandı ama hiç acı duymadılar. Kendilerine göre eğlendiler. Yangını kısa sürede söndürdüler, evlerini kurtardılar. Cüzdana yakalanmış oldukları için alevlerden az zararla kurtulmuşlardı. Medardo'nun kötülüğü kendi mal varlığına, şatoya da yöneldi. Yangın uşakların oturmakta oldukları kanattan çıktı. Alevler içinde tutsak kalanların çığlıkları arasında genişledi. Bu sırada Vikont açık arazide at sürerken görüldü. Süt ninesi ve analığı Sebastiana'ya kurduğu bir tuzaktı bu. Kadınların çocukluğunu bildikleri kimseler üzerinde sahip olduklarını iddia ettikleri inatçı otoriteyle Sebastiana her kötü davranışından sonra Vikont'a çıkışmayı ihmal etmiyordu. Oysa herkes Vikont'un yapısının düzelmez, sağlıksız bir acımasızlığa büründüğünden görüş birliği içindeydi. Sebastiana kavrulan duvarların arasından binbir güçlükle kurtarılmış, yanıklarının geçmesi için günlerce yatmak zorunda kalmıştı. Bir gece yattığı odanın kapısı aralandı. Yatağının ucunda Vikont belirdi. ''Yüzünüzdeki bu lekeler de ne süt nine?'' dedi Medardo yanıkları göstererek. ''Günahlarının izleri evladım.'' dedi yaşlı kadın sakin bir biçimde. ''Cildiniz alacalı bulacalı, üstelik çizikler içinde. Bu haliniz ne süt nine?'' ''Eğer pişmanlık getirmeyecek olursan, cehennemde seni bekleyenlerin yanında hiçbir şey bunlar oğlum.'' ''Bir an önce iyileşin. Bu durumda olduğunuzun duyulmasını istemem.'' ''Kocaya varacak değilim ki. Yüzümün güzelliğini önemseyeyim. Vicdanımın rahat olması yetiyor bana. Sen de aynı şeyleri söyleyebilir misin? Ama kocanız sizi bekliyor. Birlikte götürecek sizi, bilmiyor musunuz? Benim gibi bir yaşlı kadınla alay etme oğlum. Unutma, senin de zor bir gençliğin oldu. Alay etmiyorum ki. Dinleyin sütüne. Nişanlınız pencerenizin altında çalıyor. Sebastiana kulaklarını kabarttı. Şatonun dışından gelen cüzdanlının borusunun sesini duydu. Ertesi sabah Medardo Doktor Trelawney'i çağırttı. Yaşlı bir hizmetkarımızın yüzünde nedeni bilinmeyen lekeler ortaya çıktı dedi doktora. Cüzzam olmasından korkuyoruz. Bilginizin ışığına emanet ediyoruz kendimizi. Trelawney eğilerek kekiledi. Görevimiz milor, her zaman hizmetinizdeyim milor. Geri dönüp çıktı. Şatodan uzaklaştı. Yanına bir küçük fıçı kankarone şarabı alıp ormanda kayboldu. Bir hafta boyunca kendisini gören olmadı. Döndüğünde sütline Sebastiana Cüzzamlar köyüne gönderilmişti. Bir akşam güneş batarken karalar giymiş, başına bağlamış, kolunda giysi bohçası şatoyu terk etmişti. Yazgısının çizilmiş olduğunu biliyordu. Pratofungo'nun yolunu tutacaktı. O zamana dek kendisini içinde tuttukları odayı terk etti. Koridorlarda da merdivenlerde de hiç kimse yoktu. İndi, avludan geçti, kırlara çıktı. Her taraf ıssızdı. Geçtiğini gören herkes çekilip gizleniyordu. Sadece iki notaya dayalı bir hava çalmakta olan bir av borusu işitti. İleride patikada çalgısının ağzını gökyüzüne çevirmiş Galatoa duruyordu. Sütnine ağır adımlarla ilerledi. Patika batan güneşe doğru gidiyordu. Galateo oldukça önünde yürüyordu. Arada sırada sanki yaprakların arasında vızıldayan eşek arılarına bakmak için duraksıyor, borusunu kaldırıp hüzünlü sesler çıkartıyordu. Sütnine geride bıraktığı bostanlara, kıyılara bakıyor, çalıların ardında kendisinden uzaklaşan insanların varlığını hissediyor, yoluna devam ediyordu. Tek başına Galateo'yu uzaktan izleyerek Pratafungo'ya vardı. Köyün kapıları ardında kapanınca harpların, kemanların çalmaya başladıkları duyuldu. Doktor Trelawney beni çok düş kırıklığına uğratmıştı. Lekelerinin cüzdan olmadığını bildiği halde yaşlı Sebastiana'nın cüzdanlılar köyüne gönderilmemesi için parmağını bile kıpırdatmamış olması alçaklık belirtisiydi. İlk kez doktora karşı bir tiksinti duyuyordum. Üstelik sincap avlamada, ağaç çileği aramada kendisine neden yararlı olacağımı bildiği halde ormana kaçtığında beni yanında götürmemişti. Onunla mezarlık parıltısı aramaya gitmek artık eskisi gibi hoşuma gitmiyordu. Çoğu kez tek başıma dolaşarak yine dostluklar arıyordum. Şimdi ilgimi en çok çeken insanlar Gerbido geçidinde oturan Calvincilerdi. Bu dini izleyen herkesi kralın paramparça ettirdiği Fransa'dan kaçıp gelmişlerdi. Dağlardan geçerken kitaplarını, kutsal eşyalarını yitirmişlerdi. Bu nedenle şimdi ne okuyacak İncil'leri, ne söylenecek ayinleri, ilahileri, ne de yapılacak duaları vardı. Kovuşturmaya uğrayan ve başka inançtan insanlarla bir arada oturan herkes gibi ne bir din kitabı edinmek istemişlerdi, ne de ayinlerini nasıl yapmaları gerektiği konusunda verilen öğütleri dinlemişlerdi. Birisi çıkıp gelip de kendisinin de Calvinci bir din kardeşi olduğunu söyleyecek olursa, Papa'nın gönderdiği kılık değiştirmiş özel bir görevli olmasından kuşkulanıyorlar, ağızlarını açmıyorlardı. Böylece Gerbido geçidinin sarp topraklarını ekip biçmeye başlamışlardı. Gün doğumundan gün batımına dek kadın erkek bir arada çalışıyor, Tanrı'nın kendilerine yol göstermesini bekliyorlardı. Günahın ne olduğunu doğru dürüst bilmediklerinden yanılgıya düşmemek için yasakların sayısını artırıyorlar, küçücük bir davranışın bir suçluluk niyeti içerip içermediğini belirlemek için sürekli olarak sert bakışlarla birbirlerini gözlüyorlardı. Kiliselerinin kavgasını bulanık bir biçimde anımsadıklarından saygısızlık yapabiliriz korkusuyla Tanrı'nın adını da kutsal başka adları da ağızlarına almaktan kaşınıyorlardı. Böylece hiçbir din kuralı izlemiyorlar, hatta hep ciddi bir biçimde bu konuyu düşündükleri izlenimini verselerdi, büyük olasılıkla inançla ilgili düşünce geliştirmeye bile cesaret edemiyorlardı. Buna karşılık çetin tarım kuralları zamanla dinsel buyruklarınkine eşit bir değer kazanmıştı. Uymak zorunda oldukları tutumluluk alışkanlığıyla kadınların ev işleri konusunda da durum böyleydi. Bir sürü torunları, gelinleri olan, hepsi uzun boylu, sağlam yapılı büyük bir aile oluşturuyorlardı. Toprağı işlerken hep düğmeleri ilikli kara bayramlıklarını, erkekler geniş kenarlı aşağıya inik şapkalarını, kadınlarsa beyaz başlıklarını giyerlerdi. Erkeklerin uzun sakalları vardı. Av tüfekleri hep omuzlarında dolaşırlardı. Ama serçeler dışında hiçbir şeye ateş ettiklerini görülmemişti. Çünkü kuralları yasaklıyordu avlanmayı. Binbir zorlukla birkaç çelimsiz asmanın, biraz buğdayın yetiştiği kireçli düzlüklerden beyaz keçi sakalını titretip huni biçimindeki şapkasının altında gözlerini döndürerek yumrukları gökyüzüne doğru sıkılı yaşlı Ezeşiyeli'nin sürekli bağırdığı duyuruldu. Eğilmiş çalışan aile bireylerine ''Hastalık, kuraklık, hastalık, kuraklık!'' diye bağırırdı. ''Vur o çapayı, Giona, otları yol, Suzanna, Tobia, gübreyi yay!'' gibi binbir emir verir, azarlardı. Yeteneksiz, beceriksiz bir toplulukla konuşan birinin öfküsüyle. Ürünün zarar görmemesi için yapmaları gereken bin türlü şeyi bağırarak söyledikten sonra bunları kendisi de yapmaya koyulur, başkalarını yanından kovar, yine hep ''Hastalık, kuraklık!'' diye bağırırdı. Karısı ise hiç bağırmazdı. Başkalarının tersine en ufak ayrıntıları bile belirlenmiş gizli bir dine inandığı izlenimini verir ama bundan kimseye söz etmezdi. Aile bireylerinin yüzlerinde seyrek rastlanan gülümsemelerin yok olması, ağır sıkıcı ifadelerin takınılması için iri göz bebeklerini dikip dudaklarını gererek ''Sırası mı şimdi Raşel bacı, sırası mı şimdi Aroni kardeş?'' demesi yeterdi. Bir akşam Calvinciler dua ederlerken Gerbido geçidine gittim. Ne ağızlarından bir sözcük çıkıyordu, ne de ellerini kavuşturmuşlar ya da diz çökmüşlerdi. Erkekler bir yanda, kadınlar bir yanda bağda sıraya dizilmişlerdi. Dipte de sakallı, göğsünde yaşlı Ezeşiyeli duruyordu. Boğumlu uzun kollarından sarkan yumruklarını sıkmışlar, önlerine bakıyorlardı. Dalmış oldukları izlenimini uyandırmakla birlikte çevrelerini algılamayı sürdürüyorlardı. Toby'ye bir elini uzatarak bir asmanın üstündeki tırtılı kaldırdı. Rachel çivili topuyla bir salyangozu ezdi. Ezechiel bile buğday başaklarına konan serçeleri korkutmak için bir ara birden şapkasını çıkarttı başından. Sonra bir ilahi söylemeye koyuldular. Sözcüklerini değil sadece Ezgi'yi anımsıyorlardı. Onu da doğru dürüst anımsayamıyorlardı. Sık sık birisi falso yapıyordu. Belki de hepsi baştan sona falso yapıyorlardı. Ama hiç ara vermiyorlardı. Bir kıta biter bitmez hemen bir sonrakine geçiyorlar. Sözcükleri hiç söylemiyorlardı. Birinin kolumu çektiğini fark ettim. Küçük Ezo ses çıkartmamamı, kendisiyle birlikte gitmemi işaret ediyordu. Ezo benimle yaşıttı. Yaşlı Ezechiel'in son oğluydu. Ailesinin sadece sert, gergin yüz ifadesini almıştı. Yüzünde ayrıca muzip bir afacanlık vardı. Ellerimizin de üzerinde sürünerek bağdan uzaklaşırken bana ''Yarım saat sürer, çekilmez'' dedi. ''Gel sığınağımı göstereyim sana.'' Ezo'nun sığınağı gizliydi. Ana babası kendisini bulup da keçileri otlatmaya ya da bostandaki salyangozları toplamaya göndermesinler diye burada saklanıyordu. Babası kırlarda bağırarak onu ararken bütün gün tembellik ediyordu burada. Ezo'nun tütünü vardı. Bir duvarda pişmiş topraktan iki uzun pipo asılıydı. Birini doldurup içmemi istedi. Nasıl yakılacağını öğretti bana. Bir çocukta hiç görmediğim bir doymazlıkla büyük nefesler çekmeye başladı. Ben ilk kez tütün içiyordum. Hemen fenalaşınca içmeye ara verdim. Susuzluğumu gidermek için Ezo bir şişe erik rakısı çıkartıp bir bardağa doldurdu. Rakı beni öksürttü. Bağırsaklarımı büzdü. Kendisi sanki suymuş gibi içiyordu. ''Sarhoş olmak için çok içmem gerek daha.'' dedi. ''Sığınaktaki bu şeyleri nereden buldun?'' diye sordum. Ezo parmaklarını tırmanır gibi devindirdi. Arakladım. Çevredeki tarlaları soyan Katolik çocukların kurduğu bir çetenin başına geçmişti. Sadece ağaçlardaki meyveleri toplamıyorlar, evlere kümeslere de giriyorlardı. Pietro Chiodo ustadan bile daha okkalı, daha sık küfrediyorlardı. Katolik ve Kalvinci küfürlerin hepsini biliyorlar, birbirlerine ediyorlardı. ''Daha bir sürü günah işliyorum.'' diye açıklama getirdi. ''Yalancı tanıklık ediyorum, fasulyeleri sulamayı unutuyorum, anamın babamın sözünü dinlemiyorum, akşam eve geç dönüyorum. Yeryüzündeki bütün günahları işlemek istiyorum artık. Küçük olduğum için anlayamayacağım söylediklerini bile.'' ''Bütün günahlarımı?'' diye sordum. ''Adam da öldürür müsün?'' Omuzlarını silkti. ''Adam öldürmek şu ara işime gelmez. Bir işime yaramaz.'' ''Ama benim dayım keyif için adam öldürüyor. Adam öldürtüyor.'' dedim. Ezo'ya karşı çıkacak bir şeyler demiş olmak için. Ezo tükürdü. Hayvanlık dedi. Sonra gök gürledi. Sığınağın dışında yağmur yağmaya başladı. Evdekiler seni ararlar dedim Ezo'ya. Beni kimsenin aradığı olmazdı ama öbür çocukları özellikle kötü havalarda analarının babalarının aradığını görüyordum. Bunun önemli bir şey olduğunu sanıyordum. Yağmurun dinmesini burada bekleyelim dedi Ezo. Beklerken zar atarız. Zarlarla bir tomar para çıkarttı. Benim param yoktu. Düdüklerimi, bıçaklarımı, sapanlarımı koydum ortaya. Ütüldüm. ''Sıkma canını'' dedi sonunda Ezo. ''Hile yaptım ben.'' Dışarıda gök gürültüleri, şimşekler, yağmur sürüyordu. Ezo'nun sığınağı su içinde kalmaya başlamıştı. Tütünle öbür eşyalarını güvenceye almaya çalışırken ''Bütün gece yağacak'' dedi. ''En iyisi koşup eve gitmek.'' Yaşlı Ezechiel'in dökülen evine vardığımızda sırılsıklam kesmiş, çamura bulanmıştık. Kalvinciler bir masanın çevresine oturmuşlar, bir kandilin ışığında İncil'den kimi bölümler anımsamaya çalışıyorlar, bunları bir zamanlar okumuş oldukları güvenilmez anlamlar, gerçeklikler içeren şeyler gibi anlatmaya özen gösteriyorlardı. Oğlu Ezo, benimle birlikte kapının eşiğinde görününce yaşlı Ezechiel, ''Hastalık, kuraklık!'' diye bağırarak yumruğunu masaya indirdi. Kandili söndürdü. Benim dişlerim birbirine vurmaya başladı. Ezo omuzlarını silkti. Dışarıda sanki bütün gök gürültüleri, şimşekler, Gerbido geçidini hedef alıyordu. Kandili yeniden yakarlarken yumrukları havaya kalkık ihtiyar, oğlunun günahlarını sayıyor, bunların bir insanın işleyebileceği en aşağılık günahlar olduğunu belirtiyordu. Ama aslında günahların sadece küçük bir bölümünü biliyordu. Ananın sesi çıkmıyordu. Bütün öbür çocuklar, damatlar, gelinler, torunlar çeneleri göğüslerine eğik, yüzleri ellerinin arasında saklı olarak dinliyorlardı. Ezo bu tatsız tuzsuz sözler kendisini ilgilendirmiyormuş gibi bir elmayı dişliyordu. Gök gürültüleriyle Ezechiel'in sesi arasında bir saz gibi titriyordum ben. Kafalarına çuval geçirmiş, yağmurdan sırılsıklam olmuş, erkeklerin nöbetten dönmesiyle bağırma kesildi. Artık düşmanlığını gizlemeyen Vicont'un hain saldırılarından korunmak için Calvinciler filintalarını, budama bıçaklarını, ot direnlerini kuşanıp bütün gece sırayla nöbet tutuyorlardı. Gelen Calvinciler, ''Ezeşiyal baba'' dediler, ''dondurucu bir ayaz var. Topal gelmez, eve girebilir miyiz baba?'' ''Tek göze gerek gece değil bu gece.'' ''Öyleyse eve girip üstünüzü başınızı değiştirin. Fırtına yansısa da bize de huzur getirsin.'' Topal, çolak, tek göz, yansız, Calvincilerin dayıma verdikleri sıfatların bir kısmıydı. Onu gerçek adıyla andıklarını hiç duymamıştım. Böyle konuşmakla sanki hakkında çok şey biliyorlarmış, çok eski bir düşmanmış gibi bir tür yakınlık kuruyorlardı onunla. Medardo'nun anlaşılmaz çılgınlıkları sanki kendileri için anlaşılırmış, kestirilirmiş gibi göz kırpmalarının, küçük kahkahaların eşlik ettiği küçük cümleler söylüyorlardı. ''Ha ha ha, çolak, tam öyle, yarı sağır.'' Böyle konuşurlarken fırtına arasında kapıya vurulduğu duyuldu. ''Kim çalıyor kapıyı bu havada?'' dedi Ezeşiyel. ''Hemen açın.'' Açtılar. Eşikte suları süzülen kara cübbesine sarılmış, tüylü şapkası yağmurdan sırılsıklam, tek ayağı üzerinde duran Vicont vardı. ''Atımı ahırınıza bağladım.'' dedi. ''Beni de konuk edin ne olursunuz. Yolculuğa çok elverişsiz gece.'' Herkes Ezeşiyel'e baktı. Düşman evlerine gittiğimi dayımın anlamasın diye ben masanın altına gizlenmiştim. ''Ateşin yanına buyurun.'' dedi Ezeşiyel. ''Bu evin kapısı konuklara açıktır hep.'' Eşiğin yanında zeytin toplamak için ağaçların altına serilen bir yığın çarşaf vardı. Medardo bunların üstüne uzanıp uykuya daldı. Karanlıkta Calvinciler Ezeşiyel'in çevresine toplandılar. ''Topal avucumuzun içinde baba.'' diye mırıldandılar. ''Elimizden kaçıracak mıyız?'' ''Masum insanlara karşı başka suçlar işlemesine izin mi vereceğiz? Yarım kıçlının cezasını çekmesinin zamanı gelmedi mi?'' İhtiyar yumruklarını tavana doğru kaldırdı. ''Hastalık, kuraklık!'' diye bağırdı. Hemen hiç ses çıkartmadan ama olanca gücüyle konuşan biri bağırmış sayılırsa o da bağırıyordu. ''Bu evde hiçbir konağa zarar verilmedi. Rahat uyuması için gidip başında ben nöbet tutacağım.'' Filintasını boynuna geçirip yatmakta olan Vicont'un başına dikildi. Medardo'nun gözü açıldı. ''Ne yapıyorsunuz burada, Mastro Ezeşiyel?'' ''Uykunuzu koruyorum, konuğum. Sevmeyeniniz çok.'' ''Biliyorum.'' dedi Vicont. ''Uşakların uykuda öldürmesinden çekindiğim için şatodayken uyumuyorum.'' ''Bizim evde de sizi sevmeyiz, Mastro Medardo. Ama bu gece saygılı davranacağız.'' Vicont bir süre suskun kaldı. Sonra ''Ezeşiyel.'' dedi. ''Ben de sizin dininizi benimsemek istiyorum.'' İhtiyar bir şey demedi. ''Çevrem inançsız insanlarla çevrili.'' diye sürdürdü Medardo. ''Hepsinden kurtulmak, Calvincileri şatoya çağırmak istiyorum. Siz Mastro Ezeşiyel, benim bakanım olacaksınız. Teralba'yı Calvincilerin toprağı ilan edip, Katolik prenslere savaş açacağım. Siz ve aileniz öncülük edeceksiniz. Kabul mü Ezeşiyel? Beni dininize kabul edecek misiniz?'' İhtiyar iri göğsünde silahıyla devinimsiz dimdik duruyordu. ''Dinimizin o kadar çok şeyini unuttum ki,'' dedi. ''Bir başkasını dinimize kabul etme düşüncesizliğini gösteremem. Ben kendi toprağımda, kendi vicdanımla baş başa kalacağım. Siz de kendi toprağınızda, kendi vicdanınızla kalın.'' Vicont dirseği üzerinde doğruldu. ''Topraklarımda sapkınların bulunduğunu, henüz Engizisyon'a bildirmediğimi biliyor musunuz Ezeşiyel? Ya da kelelerinizi bizim piskoposa Armağan diye gönderecek olursam, kilisenin beni hemen bağışlayacağını?'' ''Kelelerimiz henüz omuzlarımızın üstünde efendim,'' dedi ihtiyar. ''Ama kopartılması kelelerimizden zor olan bir şey daha var.'' Medardo ayağa fırlayıp kapıyı açtı. ''Şu karşıdaki meşenin altında düşmanlarımın evinden daha rahat ederim.'' deyip yağmurun altında dışarı fırladı. İhtiyar ötekileri çağırdı. ''Evlatlarım, önce Topal'ın ziyaretimize gelmesi yazılmıştı alnımıza. Şimdi çıkıp gitti. Evimizin yolu açıldı. Umudunuzu yitirmeyin evlatlarım. Belki bir gün daha iyi bir yolcu gelir.'' Bütün sakallı Calvincilerle başları örtülü kadınlar başlarını eğdiler. ''Kimse gelmese de,'' diye ekledi Ezeşiyel'in karısı, ''yerimizde kalacağız biz.'' Bu sırada çakan bir şimşek gökyüzünü sanki yırttı, gürültüsü duvarın tuğlalarını, taşlarını sarstı. Tobya bağırdı. ''Yıldırım meşeye düştü, yanıyor şimdi.'' Ellerinde fenerlerle dışarıya koştular. Koca ağacın tepesinden köklerine dek yarısının kömür kesmiş olduğunu gördüler. Öbür yarısına bir şey olmamıştı. Uzaktan yağmur altında bir atın nal seslerini duydular. Bir şimşek çakınca da çelimsiz atlının görüntüsünü seçtiler. ''Bizi sen kurtardın baba,'' dediler Calvinciler. ''Sağ ol Ezeşiyel.'' Gökyüzü doğuda aydınlandı. Şafak söküyordu. Ezo beni bir kenara çağırdı. ''Bak ne kadar akıllıyım,'' dedi alçak sesle. Işıyan bir avuç şey gösterdi. ''Eğerin altın pulları. At ahırda bağlıyken aldım. Bizim salakların akıllarına bile gelmedi. Ezo'nun bu tür davranışlarından hoşlanmıyordum. Ailesininkileri ise doğru buluyordum. Bu nedenle tek başıma kalmayı yeğliyor, deniz kıyısına inip kabuklu salyangaz topluyor, yengeç yakalıyordum. Bir kayanın üstünde küçük bir yengeci yuvasından çıkartmaya çalışırken başımın üstünde duran bir kılıcın sudaki gölgesini gördüm. Korkudan denize düştüm. ''Tut şunu!'' dedi dayım. Arkama yaklaşmış olan oydu. Kılıcının keskin tarafını tutmamı istiyordu. ''İstemez, kendim çıkarım!'' dedi. Kıyının geri kalan bölümünde bir kulaçlık suyla ayrılan bir çıkıntıya tırmandım. ''Yengeç mi arıyorsun?'' dedi Medardo. ''Ben ahtapot avlıyorum.'' Avladığı ahtapotları gösterdi. Kocaman, koyu renkli ya da beyaz ahtapotlardı. Bir kılıç vuruşuyla ikiye bölünmüşlerdi. Ama dokunaşlarını oynatmayı sürdürüyorlardı. Bütün olan her şey böyle ortadan bölünebilecek olsa dedi, kayalara dizdiği çırpınan yarım ahtapotları okşayan dayım, herkes körelmiş cahil bütünlüğünden sıyrılırdı. Bütünken her şey doğal, bulanık hava gibi saçmaydı benim için. Her şeyi gördüğümü sanıyordum. Oysa gördüğüm kabuktu sadece. Sen de bir gün kendinin yarısı olursan ki olmanı dilerim evladım, tam beyinlerin sıradan akıllarının ötesinde neler bulunduğunu anlarsın. Kendinin dünyanın yarısını yitirmiş olacaksın ama kalan yarı bin kez daha derin, daha değerli olacak. O zaman sen de her şeyin kendin gibi bölünmesini, parçalanmasını isteyeceksin. Çünkü güzellik de, bilgi de, adalet de ancak parçalara bölünmüş olanda vardır. Of diyordum ben, ne çok yengeç var burada. Dayımın kılıcının uzağında kalabilmek için sadece avlanmakla ilgileniyormuş izlenimi uyandırmaya çalışıyordum. O ahtapotlarıyla uzaklaşmadan önce kıyıya dönmedim. Ama söyledikleri beni rahatsız etmeyi sürdürüyordu. İkiye bölme tutkusundan kendimi nasıl koruyacağımı bilemiyordum. Ne tarafa dönsem Trelawney, Pietro Sciado, Calvinciler, cüzzamlar, hepimiz ikiye bölünen adamın etkisi altındaydık. Efendimiz oydu, onun hizmetindeydik, ondan kurtulamıyorduk. Seki seki giden atının eğrine bağlı teral balığı Medardo, sabahın erken saatinde yamaçlara tırmanıp iniyor, yırtıcı gözlerle çevreyi tarayarak vadiye dalıyordu.